Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz programda Nebe suresinin 27 ile 28, 29, 30. ayetlerini beraberce okuduk. Son ayetten başlayarak, 30. ayetten başlayarak inşallah bugün programımıza devam edelim. Hatırlayacağınız üzere 21. ayetten itibaren cehennemin insanları karşılamak için pusuda beklediğini, azgınların, isyankarların dönüp dolaşacağı yerin cehennem olduğunu, orada sonsuza kadar azapla karşılaşacaklarını, bir serinlik ve İçlerine huzur verecek bir içecek bulamayacaklarını, kaynar su ve irinle cezalandırılacaklarını ve bütün bunların onların yaptığı günahlarına uygun denk bir ceza olduğunu anlatmıştık. Onlar dünyada hesaba çekilmeyi düşünmedikleri bir şekilde yaşarlardı. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp dururlardı ve Allah-u Teala da onların bu yapıp ettiklerini, söylediklerini, niyetlerini, kötülüklerini kayda alırdı. İşte bu şekilde yaşayan ve Allah'ın huzuruna mücrim, günahkar bir şekilde, isyankar bir şekilde, sol tarafı günahlarla yığılmış bir şekilde gelen bu kullara Allah-u Teala şöyle seslenir. Fezûkû felen nezîdeküm illâ azâbe. Şimdi tadın azabı. Bundan böyle size azabınıza azap katmaktan başka bir şey yapacak değiliz. Günah, küfür, isyan nasıl katlana katlana büyüyorsa, baştan insan bir günahı işlerken ürkerek, çekinerek, vicdanıyla muhasebe ederek o günahı kenarından köşesinden işliyor, daha sonra ise günah onun için bir hayat tarzına dönüşüyorsa, katlanarak büyüyorsa, katmerleniyorsa ve hatta artık o günahı işlemeden duramıyorsa, işte cehennemde onun yaptıklarına denk bir şekilde azabın katlanarak büyüdüğü, değişik değişik kulvarlarda farklı şekillerde devam ettiği uzun ve nihayetsiz bir süreç. Cenab-ı Hak kullarının isyanı, inkarı boyutunda onların Allah'a karşı meydan okumalarının azameti boyutunda onlara dehşetli azaplar, cezalar hazırlamıştır. Ve insan günahla meşgul ola ola artık günaha, isyana kanıksadığı gibi cehennemde de azapla meşgul ola ola neredeyse kanıksayacak hale gelir. Fakat Rabbimiz ona bu azabın farklı bir şeklini tattırarak, bir kademe daha üste çıkartarak o azabı devam ettirir. Böylece cehennem azabı da alışılmayacak, katlanılmayacak ve bir türlü tahammül edilemeyecek hale gelir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde cehennem azabının farklı farklı şekillerde devam edeceğini, sonsuza kadar devam edeceğini haber vermektedir. İnsanların ciltleri, derileri artık azabı hissedemeyecek hale gelince Rabbimiz onun bedenini, derilerini tazeleyecek ve azap tekrar sıfırdan adeta başlamış olacak. Bu ayet-i kerimede geçen Fezûkû felen nezîdeküm illâ azâbe hitabı daha önce hadiseler gâib sigasında anlatılırken cehennemin ahvali, orada olan bitenler, yenilenler, içilenler üçüncü şahıs o şekliyle, o kalıbıyla anlatılırken daha sonra fezûkû tadın diyerek muhatap sigasına, sen kipine döndürülmüştür. Bu da Kur'an-ı Kerim'in üslubundan bir tanesi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki monotonluğu bitirmek için bazen ben, bazen sen, bazen o kalıplarıyla farklı farklı hikaye, temsil üsluplarıyla mevzuyu canlandırmakta, canlı tutmaktadır. İşte burada da o kafirler ateş içinde farklı farklı azaplarla kıvranırken amel defterleri ortaya konulmuş, kötülükleri dökülmüş ve yaptıklarının karşılığını alınca Allah-u Teala melekleri vasıtasıyla kendilerine hitap ederek işte bu sizin yapıp ettiğiniz şeylerin karşılığı, şimdi yaptıklarınızın karşılığı olan bu azabı tadın. Bu azaptan başka sizin için artıp duracak bir şey yoktur. Artık sadece azabınız an be an artacaktır diyerek onları hayal kırıklığına, hasrete, ümitsizliğe sevk etmektedir. Gerçekten maddi cezalar bir tarafa, cehennemdeki en büyük cezalardan bir tanesi hasret cezasıdır, pişmanlık cezasıdır. İnsan keşke der, keşke tekrar bir hayat olsa, keşke tekrar yanlışlarımı düzeltecek bir imkan olsa, fırsat olsa, fakat artık orada o son pişmanlığın faydası yoktur. Ahiretten dünyaya tekrar dönüş mümkün değildir. Öldükten sonra ikinci bir hayat yaşama, hataları düzeltme, silgi kullanıp yanlışları silme imkanı yoktur. Bütün hepsi kalkmış, defterler kapanmış, hesaplar dürülmüştür. Bu dünyada Allah'ın davetine, Resul'ün çağrısına, İslam'ın mesajına gönül verenler bir tarafta, buna ve kendi vicdan çağrılarına kulak tıkayanlar, Allah'a isyan yolunu seçenler, bunu bir hayat tarzı olarak devam ettirenler, kötülüklerini, isyanlarını kat be kat arttıranlar, her geçen gün Allah'a isyan yolunda at koşturanlar, bir gün yolun tükendiğini görürler. Artık o günden itibaren onları bürüyen hasretin, pişmanlığın, nedametin sonu yoktur. O nedametin, o pişmanlığın çaresi de yoktur. Artık iş işten geçmiş, un elenmiş, elek asılmıştır. Dolayısıyla yeni bir hayat başlamıştır. Artık tekrar eskiye dönmek, yeni başlangıçlar yapmak imkanı yoktur. Rabbimiz öyle bir anda büyük bir ümitsizlik gayyasında bunalan, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış, gazabına müstahak olmuş kimselerden olmamayı bizlere nasip etsin, bizi rahmetiyle kuşatsın, bizi affıyla, merhametiyle cennetlik kullarının arasına dahil eylesin, bizi nimet verdikleri salih ve sadık insanların arasına dahil eylesin. Şimdi okuyacağımız ayetler işte bu muttaki kulların, Allah'ın sevdiği, seçtiği, takva yolunu kendilerine rehber edindiği kulların mükafatları, onların kavuşacağı nimetler hususunda ayetlere, tasvirlere geçiyoruz. Bu ayetler de Nebe suresinin 31. ayet-i kerimesinden başlıyor. Estağfirullah, bismillah. İnne lil muttakine mefaze. Gönülleri takva dolu olup Allah'a karşı gelmekten sakınan insanlar için büyük bir kurtuluş vardır. Hadaika ve e'nabe. Muhteşem bahçeler ve üzüm bağları. Ve keva'ibe etrabe. Göğüsleri tomurcuklanmış, aynı yaşta eşler, dilberler. Ve ke'sen dihaka. Dolup taşan kadehler hep onlar içindir. La yesma'une fîhâ lagven ve lâ kizzâbe. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan. Cezâen min rabbike atâen hisâbe. Bütün bunlar Rabbinden yaptıklarına yeterli bir karşılık, çok iyi hesaplanmış bir mükafattır. Muhterem dinleyicilerim, daha önce de çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi Rabbimiz cehennemliklerin ahvalini anlatırken hemen öncesinde veya sonrasında cennetliklerin mükafatlarını, nimetlerini hatırlatır. Böylece mukayese imkanı verir. Bir taraftan sopayı adeta, bir taraftan da havucu gösterir ve insan ruhunu en iyi tanıyan, en iyi terbiye eden, en iyi yöneten yaratıcı olarak, var eden olarak onu hayra sevk eder, şerden, kötülüklerden de uzaklaştırır. Cehennemliklerin ahvali anlatılırken mücrim olarak, isyankar olarak, aşırıya giden azgın olarak tarif edilen zümre, bir de müttaki olarak, onun mukabili, onun karşıtı olarak zikredilen zümre. Müttaki, takva kelimesinden türemiş bir ismi fail. Yani takvayı bir hayat tarzı olarak yaşayan, hayatı boyunca her sözüne, her niyetine, her yaptığına Allah'ın sevgisinin, korkusunun, hesap gününün dehşetinin düştüğü mümin kul demek. Takva, imanın kalpte yerleşmiş şeklidir. Bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde iman etmiş olur. Eğer diliyle bunu söylemiş, kalbiyle de buna inanmışsa o artık mümindir. Kur'an-ı Kerim'deki ıstılahlara baktığımızda diliyle söyleyen ama henüz daha bütün organlarıyla İmanı hissetmemiş kimselere Müslim, Müslüman ifadesi kullanıldığını görürüz. O halde Müslüman genel olarak davranışlarıyla zahiri planda teslim olmuş kişidir. Mümin, imanın kalbe yerleştiği kişidir. İmanın kalbe yerleştikten sonra bütün organlarla, akılla, vicdanla, kalple hissedilmesi, yaşanması, Allah'ın huzurunda, murakabe halinde bulunduğunu hissederek bir hayat tarzına dönüşmesi de takvadır. Bu hali yaşayan kimse de müttakidir. Müttaki, kısaca hesabı her an düşünen, her an Allah'ın huzurunda olacağını bilen, bu idrakle hayatını süren ve Allah'ın hatırını âli tutan, onun muhabbetine bir halel getirmemek için muhabbetullah'a, marifetullah'a, mehafetullah'a titreyen kişidir. İşte hayatını bu disiplinle, bu korkuyla, bu sevgiyle yaşayan kişi elbette böyle bir fedakarlık, böyle bir istikamet neticesinde de büyük bir kurtuluşa, Allah'ın büyük ihsanına namzet olmuş demektir. Allah'ın sevdiği, seçtiği ve nimetlerine gark edeceği kul olmuş demektir. Allah'ın türlü türlü nimetleri vardır. Burada daha çok cehennemle ilgili maddi azap şekilleri anlatıldığı üzere mukabili olan ayet-i kerimelerde de cennetin maddi özellikleri, güzellikleri anlatılmıştır. Cennette bahçeler vardır. Üzüm bağları vardır. Orada cennete girecek erkeklerle aynı yaşlarda onlara denk olan huriler vardır, eşler vardır. Yine cennete girecek hanımlar için onlarla uygun şekilde yaştaş olan diğer eşler vardır. وَكَأْسَنْ دِهَاكَ Orada insanlara baş ağrısı, sarhoşluk vermeyecek içecekler vardır. Bu dünyada içkiden Allah'ın haram kıldığı şüpheli olarak tavsif edilmiş, vasıflanmış içeceklerden, yiyeceklerden uzak olanlara cennette o rızıkların en temiz, en güzelleri vardır. Fakat içki gibi insana zevk veren ama aynı zamanda ondan aklını alıp beynini uyuşturan dünyevi lezzetlere ahiret alternatifleri yine kat kat fazlasıyla zevk verir. Fakat insanın aklını başından almaz. Bu aklını başına alma şekliyle insanın düştüğü zaaflardan cennetlik insanlar uzaktırlar. Belki de cennetteki en büyük nimetlerden bir tanesi orada boş sözün, yalan, iftira, bühtan gibi insana giren gelen, bu dünyada eziyet veren, sıkıntıya sokan, darda bırakan, insani ilişkileri zehirleyen çeşitli dil afetlerinin orada bulunmayışıdır. Bütün bu nimetler, maddi manevi nimetler Allah katındandır. O insanlara, müttaki kullara ihsan edilmiştir, karşılıksız olarak verilmiştir. Rabbinin bu hesapsız olarak, karşılıksız olarak lütfettiği nimetler, müttaki olma yolunu seçmenin, o fedakarlık yolunun, o buhranlarla, sıkıntılarla, mücadelelerle dolu istikamet yolunun bir neticesidir. Fakat insanın bu dünyada yaptığı ameller, çektiği çileler, katlandığı fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun, dünyada ne kadar büyük belalarla uğraşarak takva sahibi kalmış olursa olsun, cennet nimetlerine kıyasla insanın bu dünyada yaptığı ameller aslında boşta kalır. Cennet başlı başına Allah'ın ihsanıdır. Gerçekten insanın dünyada sahip olduğu nimetleri alt alta üst üste koymuş olsak, Allah'ın verdiği nimetler bir tarafta, verdiği sıkıntılar, belalar, hastalıklar ve bizim hayatımız boyunca yaptığımız iyilikler, mükafatlar, kulluklar bir tarafta, hepsi tartılacak olsa Allah'ın bu dünyada verdiği nimetlere denk gelmez. Biz hayatımız boyunca ibadetle meşgul olmuş olsak, hayatımız boyunca hastalıklara katlanmış olsak, hayatımız boyunca birçok mağduriyetler yaşamış olsak, yine de Allah'ın bu dünyada bize verdiği nimetlere denk olmaz. Değil ki sonsuz bir hayat ve sonsuz cennet nimetleri, bunların dengi daha yoktur. Hiçbir kul ameli sebebiyle tam olarak cenneti, cennetteki nimetleri hak etmiş olmaz. Dolayısıyla cennet baştan başa Allah'ın lütfudur, ihsanıdır, karşılıksız verdiği atasıdır. Rabbimiz o büyük ihsanından, büyük nimetlerinden, sonsuz lütuf diyarından bizlere de hisseler nasip etsin. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de tasvir edilen nimetler her insanın az çok hoşuna gidecek, her insana hitap edecek nimetlerdir. Bazı nimetler vardır ki bu dünyada daha çok maddi lezzetler peşinde koşan insanlara hitap eder. Bazı lezzetler vardır, cennet nimetleri vardır ki o da daha çok manevi lezzetlerden haz alanlara hitap eder. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de her türden nimeti, her insana hitap eden nimeti tasvir etmiştir. Bu yüzden de herkesin cennette özlediği, beklediği, umduğu bir nimet vardır. Rabbimiz bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta başladığımız bir hadis-i şerif vardı. Ebu Necih el-Erbaz bin Sariye radıyallahu anh'tan nakledilen bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veciz bir sohbette bulunmuş. O kadar insanlar etkilenmiş ki ashab-ı kiramın kalpleri ürpermiş, gözleri yaşlarla dolmuş ve neticede ey Allah'ın Resulü, bu sıradan bir sohbet, sıradan bir vaaz gibi değil, bu öğütler sanki dünyadan ayrılacak, dünyayı terk edecek birisinin nasihatleri, vasiyetleri gibi, bize de tavsiyede bulun diyerek Peygamber Efendimiz'e tavsiye istemişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de "Usikum bi takvallah." Allah'a takva üzere kulluğu, takva üzere yaşamayı size tavsiye ediyorum diyerek ilk nasihatinde bulunmuştu. Biraz önce ayet-i kerimelerde ifade ettiğimiz üzere takva çok geniş, çok kapsamlı bir hal. Kalbin ameli, insanın imanla, tefekkür mevtle, ölümü düşünmekle erişebileceği, vasıl olabileceği bir hal. Takva bir ömür boyunca antrenman gerektiriyor. Takva bir ömür boyunca perhiz gerektiriyor. İnsan bir gün takvalı olup ertesi gün takvayı kaybedebilir. O yüzden her an insanın içinde bulunduğu o manevi hali koruması, günahlardan, Allah'a isyan olabilecek hususlardan sakınması gerekiyor. Allah'a duyduğu sevginin üzerine titremesi gerekiyor. Ona toz konduracak, onu incitecek, o hassas kalbi hayatı zedeleyecek her türlü günahtan, günaha götürecek her türlü yanlıştan, şüpheli halden uzak durmak gerekiyor. Gerçekten bir ömür boyunca hassasiyet gerektiren bir hal. Bir insan 10 yıl takvalı yaşayıp sonra tekrar eski haline dönerse o 10 yılı da heder etmiş boşa çıkartmış olur. O yüzden takva hali bir ömür boyunca son nefesi verene kadar riayet edilmesi gereken önemli bir hal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takva üzere yaşamayı tavsiye ettikten sonra Habeşli bir köle üzerinize emir olmuş olsa, yönetici olmuş olsa onun da sözlerine itaat edin diyerek ikinci emrini, ikinci tavsiyesini dile getiriyor. Bir insanın kendi iç dünyasında, günlük hayatında, ferdi hayatında takva sahibi olması ayrı bir şey. Bir de toplum içinde yöneticisine karşı itaatkar olması ayrı bir şey. Fıkhi hüküm olarak bir kölenin Müslümanlara, hür Müslümanlara idareci olması uygun değildir. O gün Arap toplumunda Habeşli bir köle azat olmuş olsa bile toplumsal statü açısından hakir görünen bir seviyedeydi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin başınıza bir emir, bir komutan tayin edilmiş olsa, bir yönetici tayin edilmiş olsa onun soyuna sopuna bakmayın, geçmişine bakmayın, takva üzere olup olmayışına bakın ve sizden istediği emirlerin İslam'a uygun olup olmadığına bakın. Şayet İslam üzere yönetiyorsa, İslam'ın emrettiklerini emredip İslam'ın yasakladıklarını yasaklıyorsa, onun soy olarak, asalet olarak geçmişi çok da önemli değildir. Siz böyle bir yöneticinin, böyle bir emirin, komutanın etrafında toplanın. Bu halde yöneticilerinin etrafında toplanan, fitne çıkarmayan, ayrılık gayrılık yaşamayan ve bir yumruk olarak müminler topluluğu olarak, müttakiler topluluğu olarak bir arada bulunan insanların karşısında hiçbir güç duramaz. Yok, eğer Müslümanlar başlarına geçen insanların dediklerine dinlemez, her kişi ayrı bir baş olarak, başlık sevdasına tutularak ayrı bir yol tutturursa sonuçta fitne büyür, ihtilaflar artar ve bir türlü istenen, özlenen birliktelik kurulamaz. Cemaat şuuru oluşmaz, kardeşlik şuuru oluşmaz. Ümmet dağılmış tesbih taneleri gibi birbirinden uzaklaşır. Onları toplayacak bir ip, bir imame gerekir. Bugün yaşadığımız başsızlığın, halifesizliğin, lidersizliğin en büyük sıkıntısının neticelerinde hepimiz görüyoruz. Rabbimiz bizi dini üzere hayat süren, müttakilere imamlık edecek kıratta, seviyede insanlar, önderler nasip etsin. Bizi de o önderlerin etrafında kenetlenen mümin bir topluluk, muvahhid bir topluluk eylesin. Peygamber Efendimiz devam ediyor. Üçüncü olarak bir hali, yaşanacak bir dönemi anlatıyor. Men ya'iş minküm feserallah ihtilafen kesira. Uzun süre yaşayan, benden sonra yaşayanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. Böyle bir dönemde fitnenin ayyuka çıktığı, her tarafın toz dumana döndüğü, kimin ne yaptığının, niçin yaptığının belli olmadığı dönemlerde ne yapacaksınız? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ İşte ihtilafın baş gösterdiği, herkesin kendi yoluna çağırdığı, ümmetin birliğinin, vahdetinin bozulduğu, adalet üzere hükmeden idarecilerin kaybolduğu, o fitne karışıklık dönemlerinde Peygamber Efendimizin ümmetine düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Ve onun peşinden gelen Hulefâ-i Raşidîn olarak doğru yola hidayet eden o dört halifenin yolunu takip etmektir. Hulefâ-i Raşidîn tabiri, Peygamber Efendimizin kullandığı tabir, insanları rüştle, olgunlukla, iyilikle, hayra sevk eden, kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışan, ashabın icma olarak topluca karar aldığı, müşavere, istişare mekanizmasının yürüdüğü, halifelik kurumunun ayakta olduğu dönemler. Onların istikamet üzere olarak aldıkları kararlar, uyguladıkları hükümler ve bunların uygulanma şekilleri kıyamete kadar Peygamber Efendimizin ümmetine tavsiye ettiği bir sünnettir. Bu sünnete, yani Allah'ın kitabına, Peygamber Efendimizin bizzat tatbik ettiği ve Hulefai Raşidi'nin de devam ettirdiği sünnetlere sarılmak, hem de sımsıkı dört elle azı dişlerimizle onlara yapışmak Peygamber Efendimizin tavsiyesi. Devamında Allah Resulü, sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden de şiddetle kaçının, çünkü her bid'at sapıklıktır buyuruyor. Bid'at, sonradan çıkan şey manasında kelime olarak, ancak daha çok terim anlamıyla kullanılır. Dini mahiyette bir sünneti kaldırarak yerine konulmuş, din adına icra edilen her türlü sonradan çıkartılmış şeye bid'at denir. Dini bir hüviyeti olmadan sonradan çıkmış şeyler bid'at değildir. Ta ki dini bir meseleyi, dini bir ibadeti ihlal edene kadar. Şöyle bir örnek vereyim. Peygamber Efendimiz zamanında insanlar sazlıklardan kestikleri kamışlarla eğer mürekkebi deri üzerine yazıyorlarsa, o günkü teknik bunu gerektiriyorsa, daha sonra çıkmış tükenmez kalemler, dolma kalemler, kurşun kalemler bid'at değildir. Bunlar insanların terakki ederek, bilim ve teknolojide gelişerek, ilerleyerek elde ettiği ürünlerdir. Yine insanların eskiden ata binerlerken, daha sonra kara deniz vasıtalarının gelişmesiyle arabaya, uçağa, otobüse binmeleri birer bid'at değildir. Bid'at, dini bir konuda Allah ve Resulünün söylemediği bir hususta farklı bir beyan ortaya koyarak, bu da dindendir diyerek geliştirilen ibadet cinsinden olan şeylerdir. Rabbimiz bu tür bid'atlerden sakınmayı hepimize nasip etsin. Gerçekten bid'at dinin kanseri gibidir. Her bid'at bir sünneti ortadan kaldırır. Bid'atlar, hurafeler yayıla yayıla sahih dine, doğru inanca, doğru ahlaka, doğru ibadetlere ulaşmak zorlaşır. Mühim olan Allah'ın kitabında, Peygamber Efendimizin sünnetinde, ashab-ı kiramın da Hulefai Raşidin döneminde bilhassa uyguladığı sünnette yeri olan o sahih İslam'ı, sahih iman esaslarını ortaya koymak ve bunlara dört elle sarılmaktır. Bunlara yeni bir şey eklemeye çalışmamak, bunlarda var olan şeyleri de azaltmaya, değiştirmeye çalışmamaktır. Son olarak bir kıssayla bitirelim. Bir gün Muhammed bin Hafif Kuddise Sirruh'a bir misafir geldi. Sırtındaki hırka da, başındaki serpuş da siyahtı. Şeyh misafirin siyahlar giymesini içinden kıskandı. O yolcu iki rekat namaz kılıp selam verdikten sonra Muhammed bin Hafif, "Dostum, niçin siyah elbise giydin?" diye sordu. O zat, "Hevasını ilah edinen kişiyi görmedin mi?" ayetine işaret ederek, "Ben ilahımı öldürdüm ondan," dedi. Yani nefsim ve hevam ölmüştür, onun için yas tutuyorum demek istedi. Şeyh, "Bu herifi kapıdan dışarı atınız," dedi. Adam hakaretlerle dışarıya atıldı. Sonra şeyh, "Onu içeri alınız," dedi. İzzet-i ikramda bulundu. Tekrar kovdurdu. Tekrar içeriye davet etti. Tekrar kovdurdu. Tekrar içeriye davet etti. Bu defalarca böyle devam etti. En sonunda Muhammed bin Hafif kalktı, misafirin başına bir buse kondurdu, özür diledi ve dedi ki, "Siyah giymek sana yakışır. Zira sen bu kadar horlanıp hakaret gördüğün halde hiç değişmedin. Yani sen iddia ettiğin üzere nefsini öldürmüşsün, nefsindeki o benliği, o gururu, o kibri ayaklarının altına almışsın. Sen iddia ettiğin davayı ispat ettin. Artık bu yolda kendini ispat ettiğin için iddianda biz de sana hak verdik," demiştir. Muhterem dinleyicilerim, elbette bu bir kıssa. Yaşanmış mı, yaşanmamış mı bilemiyoruz. Ama kitaplara geçmiş, ismiyle, cismiyle var olmuş bir kıssa. Dolayısıyla insanın içinde ona benlik veren, gurur veren, kibir veren, ucup, kendini beğenme veren hasetlerden sığınması, uzaklaşması büyük bir mazhariyettir, büyük bir lütuftur. Bu insanın kendi gayretiyle ulaştığı bir merhaledir elbette ama Allah'ın da büyük bir ihsan-ı ikramı vardır bu tür insanlara. Dolayısıyla her iddia bir ispat gerektirir. Bazen insan "ben şuyum, ben buyum" diye ortaya atıldığında farklı şekillerde bu iddiasını ispat etmesi beklenebilir. Bunun için çeşitli imtihanlardan geçirilebilir. Tabii buradaki menkıbede o zat, o Allah dostu muhatabını incitecek şekilde bir takım yollara başvurmuştur. Bu da tartışılabilir. İspat etmesi gerekir mi, gerekmez mi diye. Sonuçta bunlar dediğim gibi tarihte yaşanmış veya yaşanması muhtemel şeylerdir. İşin özüne bakacak olursak, insan bu dünyada bir takım iddialarda bulunuyor. Ben müminim, ben Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna inanıyorum diyor. Allah-u Teala da kullarını bu iddiası sebebiyle yoklamaktadır, imtihan etmektedir. Dünyada karşılaştığımız sıkıntılar, mihnetler, hastalıklar, belalar insanın imanının, takvasının yoklanma halidir. Rabbimiz bizi bu dünyada imtihan edeceğini, dünyanın başlı başına bir imtihan olduğunu haber vermiştir. Mühim olan bu imtihan yerinin hakkını vermek, mühim olan bu imtihandan alnının akıyla çıkabilmek, mühim olan ben iman sahibiyim, ben Allah'ı seviyorum, ben takva sahibiyim iddiasının hakikatini ispat edebilmek. Rabbimiz imanının hakkını veren, iddiasını ispat eden ve gerçekten muvahhid, mümin ve müttaki olarak ahirete göç eden kullarından eylesin. Bu duayla sohbetimizi tamamlamış olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşene dek Allah'a emanet olunuz.